Ayrım 5. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 26. İsmet Paşa'nın hariciye vekili seçilmesi. 26 Ekim 1922 tarihinde 2. Reis Vekili Musa Kazım Efendi'nin başkanlığında toplanan TBMM, muhtelif vekaletlerinin bütçesini görüştü. Daha sonra sıra gündemde bulunan hariciye vekili seçimine geldi. Yusuf Kamil Bey'in istifasıyla hariciye vekaleti boşalmış, Doktor Rıza Nur vekaleten bu göreve atanmıştı. Yapılan seçim sonucu İsmet Paşa 155 oy alarak hariciye vekili seçildi. Oturum şöyle cereyan etti. Dipnot TBMM Zabıt Ciridesi Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 2 127. Birleşim 26-10-1338 yani 1922. Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 3 TBMM Zabıt Ciridesi 127. Birleşim 26-10-1338 yani 1922 Perşembe 2. Celse. Reis 2. Reis Vekili Musa Kazım Efendi Hazretleri. Katip Atıf Bey Kayseri. Reis, efendim celseyi açıyorum. Bildiğiniz gibi Yusuf Kemal Bey istifa etmişlerdir. Şimdi onun yerine bir vekil seçeceğiz. Hakkı Hami Bey, Sinop, dipnot. Hakkı Hami, Hakkı Hami Ulukan, 1889-1938 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Sinop milletvekili olarak görev yapmıştır. Müsaade buyurun, bir şey arz edeyim. Tabii hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'in dün istifa ettiğini biliyoruz. Ancak hariciye vekaleti için bugün seçim yapılacağı dün başkanlık tarafından tebliğ edilmemiştir ve gündeme de alınmamıştır. Uygun görülürse bendeniz bunun cumartesi günü yapılmak üzere gündeme alınmasını teklif ediyorum. Yüce Meclis kabul ederse cumartesi günkü gündeme alınır, o gün seçilir. Edilmezse tabii ki ne yolda karar verirseniz öyle olur. Necip Bey, Ertuğrul, dipnot, Necip Bey, Necip Soy'dan. 1890-1959 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te o zamanki ismiyle Ertuğrul yani Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştır. Milletvekilliğinden sonra ise muhtelif yerlerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Önerge verdiniz mi? Hakkı Hami Bey, devamla. Efendim, gündeme alınması için önerge vermeye hacet yok. Azadan her biri herhangi bir şeyin filan gün gündeme alınmasını teklif eder. Ben de bunun cumartesi günkü gündeme alınmasını teklif ediyorum. Reis, hariciye vekili seçiminin cumartesi gündemine alınmasını Hakkı Hami Bey teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Çoğunluk yoktur, seçime başlıyoruz. Diyarbakır seçim bölgesinden rey toplanmaya başlanmıştır. Reis, efendim reylerini kullanmayan zevat varsa reylerini kullansınlar. Yunus Nadi Bey, İzmir. Dipnot, Yunus Nadi Abalıoğlu, 1879-1945 yılları arasında yaşamış ve 6 dönem milletvekilliği yapmıştır. O zamanki ismiyle Yeni Gün, bugünkü ismiyle Cumhuriyet Gazetesi'nin de kurucusu olan Yunus Nadi, milli mücadele ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili pek çok kitap yazmıştır. Usulen bir daha isim okunmak lazım gelir. Bulunmayan arkadaşlarımızdan birçokları gelmiştir. Tekrar isimler okundu. Reis, efendim seçim sona ermiştir. Operatör Emin Bey, Bursa, Şahin Bey, Gaziantep, Emin Bey, Canik, oyları tasdifle memur edildiler. Reis, efendim hariciye vekaleti seçiminde reye iştirak edenlerin adedi 174'tür. 20 çekimsere karşı 155 rey ile İsmet Paşa Hazretleri başarı kazanmışlardır. Alkışlar. Tunalı Hilmi Bey, Bolu. Dipnot. Tunalı Hilmi 1871-1928 yılları arasında yaşamıştır ve Jön Türklerin önemli isimleri arasındadır. 1920'de son Osmanlı Meclisi Mebusanı'na Bolu'dan seçilen Tunalı Hilmi, İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya geçmiş ve tekrar Bolu milletvekili seçilmiştir. Anayasa konusunda yazdığı kitaplar önemlidir. Allah ikinci büyük zaferi nasip etsin. İsmet Paşa'nın vazifeye başlayacağı tarihe kadar Doktor Rıza Nur Bey'in adı geçene vekalet etmesi hakkında karar. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Sivas. Efendiler, arkadaşımız Yusuf Kemal Bey Efendi'nin istifası üzerine yerlerine diğer bir zatın seçimine değin Rıza Nur Bey'in harici işlerini yürütmesini Yüce Meclisinize arz etmiştim. Muvafakat buyurulmuştu. Şimdi İsmet Paşa Hazretleri hariciye vekaletine seçildi. Tekrar Rıza Nur Bey'in İsmet Paşa Hazretleri'nin vazifesine başlayacağı tarihe kadar vekaleten vazifeyi üstlenmelerini teklif ediyorum. Reis, efendim Rauf Beyefendinin teklifi doğrultusunda Rıza Nur Bey'in harici işlerini vekaleten yürütmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Efendim, cumartesi günü toplanmak üzere celseyi tayin ediyorum. TBMM'nin Lozan Sulh Konferansı'na daveti. 28 Ekim 1922 tarihinde Doktor Adnan Bey'in başkanlığında toplanan TBMM, hariciye vekaleti vekili Doktor Rıza Nur'un yaptığı bir açıklamayı dinledi. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Lozan'da yapılacak sulh konferansına katılmaya davet ediliyordu. Şifahi davet İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından yapılmıştı. Başkan vekili Doktor Adnan Bey'in yönettiği oturumda görüşmeler şöyle cereyan etti. Dipnot TBMM Zabıt Ceridesi Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 3 128. Birleşim 28-10-1338 yani 1922. Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 3 TBMM Zabıt Ceridesi 128. Birleşim 28-10-1338 yani 1922 Cumartesi 1. Celse. Reis Başkan Vekili Doktor Adnan Beyefendi. Katipler Mahmut Sait Bey Muş, Ziya Hurşit Bey Lazistan. Reis efendim, hariciye vekaleti vekili Rıza Nur Beyefendi, yüce meclisinize bir şey arz edecekler. Hariciye vekaleti vekili Rıza Nur Bey, Sinop. Efendim biraz evvel İstanbul'dan hariciye vekaletine şifahi bir nota ulaşmıştır. Bu Fransa, İngiltere, İtalya devletleri tarafından yani 3 devlet tarafından ayrı ayrı verilmiştir. Fakat notalarını her vakit kolektif olarak birlikte veriyorlardı. Bu defa birer karar ile şifahi ve ayrı ayrı vermişlerdir. Birisi Fransızca, diğeri İtalyanca ve diğeri İngilizce olarak gelmiştir ve muhtevası şudur. Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Beyefendi'ye. Ankara Hükümeti'nin 4 Ekim tarihli notasına cevaben ve 23 Eylül'e ek olarak Fransa, Büyük Britanya ve İtalya hükümetleri Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne şartta harbe nihayet verecek bir anlaşma imzalanması maksadıyla müzakereleri 13 Kasım'da Lozan'da başlatmak için temsilciler göndermeye davetle şeref duyarlar. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya hükümetleri arasında temsilcilerinin bütün yetkiye haiz olması ve fakat bu delegelerin 2'den fazla olmaması kararlaştırılmıştır. İstanbul 27 Ekim 1922. Osman Bey, Lazistan. Dipnot: Osman Bey, Osman Nuri Özgen. 1890-1943 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Lazistan yani Rize milletvekili olarak görev yapmıştır. Fransızca ve Rusça bilen Osman Bey, Moskova Anlaşması için Rusya'ya gönderilen heyette delege olarak yer almıştır. Bu gibi notalarda şimdiye kadar Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti tabiri kullanılmıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tabirinin kullanılması için hiç tarafınızdan bir ihtar vaki olmuş mudur? Hariciye Vekaleti Vekili Rıza Nur Bey, Sinop. Efendim, sordukları suale bendeniz şimdilik cevap vermek istemem. Bu mesele söz konusu dahi değildir. Mesele büsbütün ayrıdır. Mazhar Müfit Bey Hakkari, bu nota üzerine hükümetçe bir müzakere cereyan etmiş midir? Hariciye Vekaleti Vekili Rıza Nur Bey Sinop, efendim şimdiye kadar hiç müzakere cereyan etmemiştir ve hiçbir şey konuşulmamıştır ve hiçbir teşebbüs olmamıştır. Nota yeni gelmiştir. Yüce Meclis'e arz ediyorum. Tabii heyeti vekile bu konuda acilen görüşecek ve bir karar alarak Yüce Meclis'e arz edecektir. Tevfik Paşa'nın mektubu üzerine saltanat ve hilafet tartışmaları. Sadrazam Tevfik Paşa imzasıyla TBMM'ye gönderilen telgrafta Lozan Sulh görüşmelerine Ankara hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetinin de katılması talep edilmekte ve aksi takdirde muhtelif güçlüklerle karşılaşılacağı iddia edilmektedir. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki 3. celsede hilafet ve saltanat meselesi görüşülmüştür. Sinop mebusu Doktor Rıza Nur Bey tartışmalar sürerken bir önerge vererek Osmanlı İmparatorluğu'nun bittiğine ve yeni Türkiye hükümetinin onun varisi bulunduğuna işaret etmiş ve hilafet makamının esaretten kurtulacağını söylemiştir. Ancak önerge gerekli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmemiştir. İşte Kazım Karabekir, İsmet ve Fevzi Paşalara TBMM'nin şükranlarının arzıyla başlayıp hilafet ve saltanat meselesiyle süren tartışmalar. Dipnot: TBMM Zabıt Ceridesi Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 3 129. Oturum 30 Ekim 1922. Devre 1, cilt 24, içtima senesi 3, TBMM zabıt ceridesi, 129. birleşim, 30-10-1338, yani 1922 pazartesi, 1. celse. Reis, 2. reis vekili Musa Kazım Efendi Hazretleri, katipler Mahmut Said Bey, Muş Hakkı Bey, Van. Hariciye vekili İsmet Paşa'nın cephe vazifesini tamamlayıp meclise katılması münasebetiyle beyanatı. Hariciye vekili İsmet Paşa, alkışlar arasında kürsüye gelerek, "Arkadaşlar, cephede tevdi edilen vazife dolayısıyla uzun müddet meclisten ayrıldıktan sonra bugün tekrar huzurunuzda bulunmakla iftihar duyuyorum. Büyük Millet Meclisi ordularının yüce meclisi olan fevkalade irtibatını, fevkalade itimadını, fevkalade saygısını kendiminkiyle beraber takdim ediyorum." Alkışlar. "Vatanımızın kurtuluşu için en aziz şeylerini ve dünyanın bütün vasıtalarına karşı 2 seneden beri hayatlarını severek feda etmiş olan aziz şehitlerin hatıralarını daima ruhumuzda, vicdanımızda muhafaza ediyoruz. O şehitlerin ruhlarına fatihalar ithaf edelim." Genel kurulca ayağa kalkılarak fatihalar ithaf edildi. "Arkadaşlarım, Mudanya Konferansı'nda yaptığımız hayırlı işlerle Gard cephesinde 2 seneden beri yaptığımız sefere ara vermişizdir. Ara verdiğimiz harekat hakikaten baştan nihayete kadar her safhası ayrı ayrı idare olunmuş büyük bir seferdi. Vatanımız için muayyen ve yok edici maksatlarla tertip ve tespit edilmiş olan bir istila planının tatbikine karar verilmişti. Mücadelemizin başlangıcında düşmanlarımızın adedi ne kadardı ve kaç huduttan hücum ediyorlardı? Bunu bugün saymaya çalışırsak müşkülata uğrarız. Garp cephesinde aleyhimize takip olunan sefer istila suretiyle başladı. Her defasında memleketin muayyen bir kısmını istila ettikleri vakit bütün direniş sebeplerimiz orada bitmiştir zannediyorlardı. Onun için Uşak'a ve Bursa'ya kadar geldiler ve onun için 2. İnönü'de bir memleketi, bir müstemlekeyi istila eder gibi muhtelif kollardan ilerlediler. Nihayet tafsilatı yüce meclisçe malum olan bu seferler Sakarya'da istila planının en son hududunu gösterdi. Bir icra vasıtası olan Yunanistan bütün nüfusunun ve medeniyetinin vücuda getirebileceği en büyük bir orduyla ve Yunan tahsilinin ve idaresinin mümkün olan en tertipli ve muntazam şekilleriyle vatanın bağrına saldırdı. Bu emelleri Sakarya'da akamete uğradığı vakit Anadolu'nun garp tarafından istila edilmesinin maddi açıdan mümkün olmadığı aleme ilan ve ispat edilmiş oluyordu. Bunu torunlarımız ve tarihimiz vasıtasız ve müşkül vaziyette bulunduğu zannedilen Türk milletini tamamen devirmek için Yunanistan'ın son takatini, son kudretini sarf etmesi suretiyle tefsir edecektir. Sakarya'dan sonra ise doğrudan doğruya askeri olmaktan daha ziyade bir medeniyet mücadelesi başladı. Kendisine hücum edilen Türkiye bütün kuvvetini toplayarak Anadolu'sunu müdafaa edebilirdi. Fakat Türkiye taarruzi bir harp gibi çok vasıta isteyen, çok birlik ve dayanışma isteyen ve bilhassa çok anlayış, tahsil ve akıl ve feraset isteyen medeniyet muhasebesini yapmaya muktedir değildir yalanını bütün dünyaya pişirdi ve zihninde muhafaza etti. Arkadaşlar, gerçi büyük bir taarruz muharebesi yapmak müşküldü. Fakat bir seferin başından nihayetine kadar milletin elbise ve vasıtalarını memleket müdafaası için almasını, birleştirmesini ve yönlendirmesini bilen Büyük Millet Meclisi, bir taarruz yapmak için ordumuzun muhtaç olduğu vasıtaları temin etmişti. Ondan sonra millet büyük bir dayanışma gösterdi. Bir milletin bütün varını yoğunu toplayıp diğer milletin bütün varına yoğuna karşı vurarak 3 günde hasıl olacak bir neticeye milletin bütün kaderini bağlamak için büyük milletlerin esasen fiilen, vicdanen, kalben muhtaç olduğu bir takım vasıflar lazımdı. Bu vasıfları da milletimiz apaçık göstermiş oluyordu. Alkışlar. Ondan sonra fen ve sanat vadisinde bütün dünya genel kurmayının gözetimi altında ve bütün hatalarını düzelttirmek vaziyetinde bulunan bir orduya karşı akıl ve fen sahalarında yükselmek lazım geliyordu. Bu imtihanı vermeye mecburduk. Cenab-ı Hakk'ın iradesi o suretle tecelli etmiştir ki Yunan ordusunun taarruzumuz karşısında mağlubiyeti Yunanlıların herhangi bir gafleti, bir tesadüf eseri mahiyetinde değil. Vasıtaca, akılca, anlayışça ve milletin bütün umumi vasıflarınca üstün olan bir taarruzun karşısında direnmek mümkün olmadığı için bir tabii emir olarak tahakkuk etti. şiddetli alkışlar. Bu bakımdan Yunan ordusu yerine o ordu olmayıp da herhangi bir ordu olsaydı, Büyük Millet Meclisi orduları yine aynı neticeyi katiyetle elde edeceklerdi. Alkışlar. Ordularımız bilhassa kıymetçe ve talim ve terbiyece üstünlüğünü ispat etmek mecburiyetindeydi. Bunun için sarf olunan emekler, yakından takip ettiğiniz için bilirsiniz, memnuniyet icap ettirecek derecedeydi. En yaşlı kumandanlar geçirdiğimiz senelerde yeniden mekteplere girmişler, sade ve mütevazi talebeler gibi tahsil edip çalışmışlardır. Bütün bu mesaiye insanları, orduları sevk eden fikir, memleketin umumi kaderinin Büyük Millet Meclisi ve hükümeti tarafından muayyen ve isabetli hedeflere doğru sevk olunduğuna, orduların kalben ve hakikaten kanaat getirmeleridir. Bu sebepledir ki çetin muharebe günlerinde verdiğimiz şehitler, kendilerinden sonra davalarının büyük bir emniyetle takip olunacağına inanıyorlardı. Ordudaki ruh hali her şeyi hazır bir düşman ordusu karşısında hiçbir vasıtasız bulunduğumuz günlerde dahi mutlaka galip ve muzaffer olmak lazım geldiğine kanaat etmek yolundadır. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu. Dipnot. Abdülkadir Kemali Öğütçü. 1889-1949 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır. Sağlam bir iddiatçı ve Talat Paşa hayranı olan Kemali Bey, 3. çocuğu kız olduğu halde ismini Talat koyarak bu sevgisini göstermeyi ihmal etmemiştir. 1930'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kuran, yine aynı yıl Ahali Gazetesi'ni yayımlayan Kemali Bey, tutuklanıp eskiden başkanı olduğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanacağını anlayınca Suriye'ye kaçmış ve Beyrut'ta 9 yıl lokantacılık yapmıştır. Ünlü romancı Orhan Kemal'in de babası olan Kemali Bey, Atatürk'ün ölümünden sonra çıkartılan afla Türkiye'ye dönebilmiştir. Bilhassa siz de Paşa Hazretleri, İsmet Paşa devamlı. Ondan sonra takip ettiğimiz hareket tarzıyla milletin ordulara vermiş olduğu insan ve malzeme vasıtalarının en nacizinden, en ufağından istifade etmek için son derece sebat ve azimle çare aramak yolundaydı. Ondan sonra orduların manevi kuvvetine esas olan itaati, Büyük Millet Meclisi ordularında harikulade bir derecededir. Başkumandana kadar aşağıdan yukarı bütün silsile, amirlere hakiki ve mutlak bir itimat ve emniyet, hakiki ve mutlak bir muhabbet ve bağlılık vardır. Şiddetli alkışlar. Bizim ordularımızı Büyük Millet Meclisi ordularını diğer ordulardan farklı kılan esas vasıf, başlıca ordularımızın bizzat milletin kendisi olması suretinde ifade olunabilir. Bravo sesleri, şiddetli alkışlar. Yani Büyük Millet Meclisi'nin takip ettiği gayeler, baştan nihayetine kadar en yaşlı kumandandan en genç neferine kadar bütün fertler tarafından bilinmiş ve anlaşılmıştır ve o gayenin mutlaka takip ve elde edilmesine kanaat edilmiştir. Bu derece şuurlu bir orduyu bizim tarihimiz şimdiye kadar görmemiştir. Alkışlar. Bizim ordularımız ahlak ve fazilet itibarıyla da bütün eski ordulardan yüksektir. Osmanlı orduları devrinde, daha ondan evvelki devrelerde de Türk orduları daima ahlak itibariyle hürmete layık ve itibarlı kalmışlardır. Fakat Büyük Millet Meclisi orduları bütün eskileri geçmiştir. Yahya Galip Bey, Kırşehir, millet ordusudur, millet ordusudur. İsmet Paşa devamlı. Taarruzla Akdeniz'e vardıktan sonra ordularımız manen eriştiği mertebe kadar maddeten de servet kazanmıştı. Muharebe ettiğimiz Yunan ordusu zamanın büyük fabrikalarının bütün vasıtalarıyla, malzemesiyle donatılmıştı. Silahları harbi umumi tecrübelerine göre adet olarak en bol miktardaydı. Dipnot, harbi umumi, umumi harp, 1. Dünya Savaşı, 29 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona eren savaş. Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu dağılmış, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da pek çok yeni devlet kurulmuştur. Taburları bizim harbi umumide bir tabura bıraktığımız malzemenin 2 misli, 3 misli, 4 misli malzemeyle karşımıza çıkmışlardı. Bu bakımdan harbi umumi tecrübelerinden tamamen istifade ederek karşımıza çıkmışlardı. Bu vasıflar bütün memleketimizde kaldı ve bizim elimizde kaldı. Hamdolsun sesleri. Talim ve terbiye ve büyük harekatın sevk ve idaresi hususunda harbi umuminin tecrübesini harekat rehberi olarak gören bu ordu, velhasıl tecrübesini de bütün malzemesi gibi tamamıyla Büyük Millet Meclisi ordularına devretmiştir. Gülüşmeler. Gerek malzeme itibariyle ve gerek talim ve terbiye ve tecrübe itibariyle bugün Akdeniz sahilinde ikamet eden Büyük Millet Meclisi orduları zamanın en büyük ordularından kabul edilir. Şiddetli alkışlar. Ordularımızın diğer bir niteliğini arz etmek isterim. O da ordularımızın emniyet ve sulh vasıtası olmasıdır. Yunan ordusunun şarkla nasıl anarşi ve eşkıyalıklar meydana getirdiğini hepiniz ve bütün dünya senelerce seyretti. Halbuki bizim ordularımız meydana çıktıktan ve muzaffer olduktan sonra şarkın her yerinde huzur ve düzen kurmuştur. Bu bakımdan bizim ordularımız insanlara yalnız sulh ve emniyet ve asayiş temin etmek için vücuda getirilmiştir. Bundan başka Büyük Millet Meclisi ve hükümeti ordularını her zaman kullanmak istediyse evvela sulh için bütün vasıtalarını kullanmıştır. Londra'da bizim temsilcilerimiz en mütevazi ve en haklı teklifiyle kanaat etti. Fakat bunu şiddetle reddettiler. İnönü Harbi'ni yaptık. Bunun arkasından devletler bir sulh çaresi bulmak için aralarında konuşuyorlardı. Yunanlılar Sakarya'ya kadar ilerlediler. Boylarının ölçülerini aldılar. Ondan sonra tekrar Garp devletlerinin başkentlerinde meseleyi sulh ile halletmek için son gayretlerimizi yaptık. Son vasıtalara müracaat ettik. Kabaca reddolunduk. Ve işte Akdeniz'e kadar dayandık. Ondan sonra en büyük sulh delili olmak üzere karşısında hiçbir mani kalmadığı halde muzaffer ve büyük ordular İstanbul Boğazı'na ve Çanakkale Boğazı'na temas ettikleri vakit Büyük Millet Meclisi itiraza meydan bırakmadan sulh fikrini halis bir şekilde bütün cihana ispat etmek için ordularını durdurdu. Şimdiye kadar her defasında ve her seferde Büyük Millet Meclisi ordularının sulh vasıtası olduğunu ispat ettiğimiz gibi, eğer bir gün dünya sulhunu muhafaza etmek için ordulara yol vermekten başka çare olmadığına kanaat getirirseniz, Büyük Millet Meclisi orduları 26 Ağustos'tan en Eylül'e kadar 1,5 ayda yaptıklarını daha da az bir zamanda yapacak bir kudrettedirler. Buna emin olabilirsiniz. Alkışlar. Yüce Meclis'in oy çokluğuyla kabul ettiği yeni vazifeme dair malumat arz edeceğim. İnşallah huzurunuzda ordularımız hakkında ferahlığa yol açacak havadisler verecek vaziyeti sizin itimat ve desteğinizle siyaset aleminde de temine muvaffak olacağız. İnşallah sesleri. Dış siyasetimiz son defa hükümetimizin 4 Ekim notasıyla ifade olunmuştu. Bunda devletlerin tekliflerine cevaben sulh konferansına temsilciler göndermeye amade olduğumuzu bildirmiştik. Ve sulh konferansına iştirakimiz için hükümetimizin bakış noktalarını teşkil eden maddeleri arz etmiştik. Bu notaya cevap gelmiştir. İtilaf devletleri İstanbul'daki temsilcimize şifahi bir önerge ile Lozan'da 13 Ekim'de temsilcilerimizi beklediklerini tebliğ etmişlerdir. Bu notaya 4 Ekim tarihli notamızı tamamlayıcı olan bir nota ile cevap verdik. Dedik ki, 4 Ekim tarihli notamıza uygun olarak temsilcilerimizi göndermeye amadeyiz. İstanbul'da temsilcimize notayı verdikten sonra şifahen notanın aynısı İzzet Paşa'ya da verildi demişler. Bizim temsilcilerimiz herhangi bir resmi mahiyeti olmayan bu beyanı malumat kabilinden kabul ettiğini bildirdi. Bununla beraber bizim temsilcilerimiz cevap olarak şifahi kararı müttefik devlet temsilcilerine verdikten sonra onlara diyeceklerdir ki, notanın İzzet Paşa'ya da tevdi olunmasını Türkiye ile alakadar bir mesele addetmiyoruz. Sulh konferansına Türkiye mümessili olarak işgal mıntıkası dahilinden heyetler davet olunmasını bizim konferansa iştirakimize mani addeder ve Mudanya konferansı hükümlerine aykırı telakki ederiz. Bunu da tebliğ ediyoruz. Onların şifahen yaptıkları beyanata karşı biz de bir izah yapmış oluyoruz. Bu hususta izahat vermek için arz edeyim ki, öteden beri dahilen Türk davasını yekpare olmaktan çıkarmak için aleyhimizde bu usulleri tatbik ederlerdi. Bir defa da Yunanlar işgal ettikleri mıntıkada muhtariyet ilan ettiler, buradan harice bir takım temsilci heyetleri gönderdiler. Güya bunlar Türkiye'nin mümessilleriydiler. Ondan sonra Mudanya konferansında biz ordularımız giderken tesadüfen vasıl oldukları bir yerde harekatı durdurmuş bir vaziyetteyiz. Şimdi taraflar ordularının durduğu mıntıka içinde kalan, bir de ancak işgal altında kalan yerlerin mahalli idaresi söz konusu olabilir. Ecnebi bir kuvvet işgali altında ve yönetiminde bulunan bir yerden Türkiye temsilcisi olarak bir heyet çıkarmaya teşebbüs etmek, Mudanya Konferansı ile meydana gelen askeri vaziyeti ihlal eder. Mudanya Konferansı'nda bizimle Türkiye temsilcisi olarak müzakere cereyan etmiştir. İmzaladığımız anlaşmanın bütün mahiyeti Türkiye ve hudutlarını içine alır. Hukuki vaziyet, resmi vaziyet bu tarzda kabul olunmuştur. Bunun haricinde bir mana ifade eden havadis doğru olamayacaktır. Alkışlar. Hamdullah Supi Bey. Dipnot. Hamdullah Supi Tanrıömer, 1885-1966 yılları arasında yaşamış, iki devre Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Ocakları Başkanlığı yapmıştır. Edebiyatçı tarafını ortaya koyan ateşli nutukları sebebiyle Milli Hatip olarak da tanınmıştır. Türk Ocakları kapatılınca Bükreş'e Büyükelçi olarak atanmış ve 13 yıl bu görevi yürütmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra tekrar Türk Ocakları'nı kurmuş ve 34 yıl genel başkanlığını üstlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını sağlayan ve yazdığı şiiri meclis kürsüsünde okuyan da Hamdullah Supi'dir. Kazım Karabekir Paşa Hazretleri'ni aramızda gördük. Bize izahat vermeleri için arkadaşlarımız rica ediyorlar. Edirne mebusu Kazım Karabekir Paşa'nın Şark Cephesi Kumandanlığı vazifesini tamamlayıp meclise katılması dolayısıyla beyanatı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 36.